Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Anlamla Yaşamak programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Sami Zorlu, Feyzullah Gürdaş hocamla bu akşam Anlamla Yaşamak programında siz kıymetli dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Programımızın diğer sahibi Hasan Turan Karatepe hocam bir rahatsızlığı sebebiyle bu akşam aramızda değil. Bu vesileyle Feyzullah hocamla bu programı bendeniz gerçekleştirmiş oluyorum. Siz kıymetli dinleyicilerimize tekrar hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş hayırlı
bulduk.
Akşamlar.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar, sefalar bulduk. Hocama da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah bir sonraki programda devam etmek ümidiyle diyelim.
İnşallah hocam. Hocam geçtiğimiz programlarda Anlamla Yaşamak programında vesveseyi Hasan hocamla ele aldınız. Vesvese nedir? Bu vesveseden nasıl kurtulmak lazım? Nasıl başlar gibi soru başlıklarını ele aldınız. Ben müsaadenizle şuradan başlamak istiyorum. Vesvese dediğimiz bu düşünce, bilmiyorum doğru mu tabir ettim, veya insanı zorlayan bu durum ilk nereden başlar? Yani bir insan vesveseye başladığını nasıl anlar? Ya bu benim için bir vesvesedir, bundan kurtulmam lazım dediği an hangi andır? İlk başlangıcı neresidir? Oradan başlayalım hocam.
Evet, vesveseyi bir tarif edelim yeniden, bir hatırlatalım. Buyurun. Niye vesvese diyoruz? Aslında vesvese kelimesi Türkçe'de bizim takıntı dediğimiz kavramın, İngilizce'de obsession dediğimiz kavramın Arapçası vesvese. Ama bu tabiri çok sıkça kullanıyoruz. Bizim kültürümüze, halkımızın da çok tanıdık olduğu bir kavram olduğu için bazen takıntı, bazen vesvese diyebiliyoruz. Vesvese tabi burada geniş bir anlamda kullanılıyor. İlk akla gelen dini konulardaki vesveseler oluyor şüphesiz.
Evet, abdestim yani olmadı, evet, namazım olmadı gibi
bunun
konularda.
Gibi konularda. Aslında bundan daha geniş. Sadece bu konularda değil, temizlik konusunda, bir şeyleri yanlış yaptım mı konusunda. İşte çok klasik bir örnek, ocak açık kaldı mı, elektrik acaba açık kaldı mı, fişte priz takılı kaldı mı, ya yangın çıkarsa gibi. Aslında özünde rahatsız edici olan, tekrar tekrar gelen, ısrarla gelen, kişi istemeden gelen düşünceler, sadece düşünce de değil, bazen görüntü, kişinin gözünün önüne demediği korkunç görüntüler gelebilir. Ya da dürtü diye adlandırabiliriz vesveseyi genel anlamıyla tarif edecek olursak. Nasıl başlar ve insan nasıl anlardan önce bir de vesvesenin devamında bu vesvesenin verdiği sıkıntıyı, vesvesenin bizde uyandırdığı o düşünceyi, o kötü duyguyu, rahatsızlığı azaltmak için yaptığımız bazı tekrarlayıcı hareketler oluyor. Bu tabii yine ilk akla gelen, abdest alırken bir vesvese geldiğinde kişi acaba kolumu tam yıkadım mı, kuru yer kaldı mı diye endişe ettiğinde yaptığı şey ilk ne oluyor? Orayı tekrar tekrar yapmak.
Yapmak.
Vesvese yapmak diye bir tabir vardır. Bu doğru bir tabirdir. Vesvese yapmak. O düşünce gelir ve o düşünceye karşı biz bir şey yaparız. O vesveseye biraz boyun eğeriz bazen, tekrar ederek. Buna da aslında teknik tabirle kompüsyon diyoruz.
Kompüsyon.
Kompüsyon. Yani o vesvese geldiğinde, takıntılı düşünceler zihnimize üşüştüğünde ne demiştik? O düşüncenin verdiği rahatsızlığı azaltmak, gidermek, o acıyı dindirmek için yaptığımız hareketleri de kompüsyon diyoruz. Bunlar da teknik tabirler. İlginçtir. Vesvese dediğimiz şey aslında toplumda oldukça sık yaygın görülür. Hatta o kadar ki zihnine vesvese gelmeyen insan yok gibidir.
Evet.
Yine dini vesveselerden konuşacak olursak, herhalde bugün dini hassasiyeti olan bir 100 kişiye sorsak, belki 90'ı, belki 90'dan fazlası, ya benim de aklıma zaman zaman böyle şeyler gelir, gerek abdest alırken, gerek namazda. Gerek normal hayatımda istemediğim kötü düşünceler gelir der. Fakat ne oluyor da bazı insanlarda bu ki %1-2 civarındadır. Belki %3 de diyebiliriz. Bu bir hastalığa dönüşüyor.
Evet.
Burada galiba hem bir genetik biyolojik faktörler olabilir. Genetik bir yatkınlık olabilir takıntıya karşı. Ama bir taraftan da aşırı sorumluluk hissi. Yani bu düşünce benim aklıma nasıl geldi? Gelmemeli. Özellikle dini konulardaki bazı vesveselerde, mesela küfür gibi, normalde kişinin kendi benliğine, inanışlarına, inancına hiç uymayan ve istemediği kötü düşünceler geldiğinde bazı insanlar bu düşüncenin akıllarına gelmesini kabullenemiyorlar. Bundan aşırı bir sorumluluk hissediyorlar.
Evet.
Bu aşırı sorumluluk hissiyle birlikte tabii büyük bir tehdit kişiye. Bazı bir seri yanlış düşünce kalıpları ortaya çıkıyor kişide. Bunu değerlendirirken bir bu düşünce benim aklıma gelmemeli. Çünkü insan düşüncelerini kontrol edebilir ve edebilmelidir. İnancı oluşuyor. Halbuki biliyoruz ki bizim düşüncelerimizi hepsini kontrol etme yeteneğimiz yok. Bu
evet.
İnsan ırkının bir özelliği. Yani zihnimize bizim istemediğimiz tarzda, düşünmediğimiz tarzda düşünceler, dürtüler gelebilir. Evet. İnsan zihninin yapısı bu.
Onun için düşüncelerden muhafız yani.
Evet.
Allah katında.
Sorumlu da
sorumlu
değiliz.
Evet.
Çünkü onlar bizim tasdik ettiğimiz düşünceler değil. Ama kişi o düşünce geldiği zaman sanki tasdik etmiş gibi hissediyor. Ya da o düşüncenin gelmesini kabullenemiyor. Kabullenememesi de aslında normal bir taraftan. Kimse istemez o tarz bir düşünceyi. İnancına, dinine aykırı, küfür sayılabilecek o düşüncenin zihnine gelmesi kimse istemez. Fakat bunun gelmesini neye bağladığımız çok önemli. Ben düşüncelerimi kontrol edebilmeliyim, edebilirim. Dolayısıyla bu geliyorsa bu beni sorumlu yapar. Hatta geçen programda da Hasan Hocam güzel bir örnek de vermişti. Onu konuşmuştuk hatırlıyorum. Acaba benim aslında, şimdi çok popüler bir tabir, bilinçaltımda ben bunu istiyorum da ya da ben bunları buna aslında inanıyorum da bu mu ortaya çıkıyor ben istemeden?
Hmm.
Bilinçaltı diye çok meşhur bir kavram var ya.
Evet.
Bu da yanlış bir inanıştır. Bunun bilinçaltındaki o dürtülerle ya da o tarafımızla bir ilgisi yoktur. Bu gibi yanlış kalıplar, yanlış düşünce kalıpları bizi bu vesvesenin kalıcı olması noktasında ve vesvese hastalığına, yani obsesif kompulsif bozukluk rahatsızlığı diyelim, buna yakalanmamızı kolaylaştırıcı faktörler oluyor.
Bu düşünce kalıplarının bizde oluşmasındaki, şimdi bilinçaltı dediniz, oradan aklıma geldi. Yaşadığımız, çocukluğumuzu yaşadığımız aileyle alakası var mı hocam?
Yetiştirme tutumları, anne babamızdan ya da çevremizden gördüklerimiz.
Hı hı.
Belki çocukluk çağında yaşanan zor yaşantılar. Hatta bazı araştırmalar tuvalet eğitiminin etkili olabileceğini söylüyor. Ama genetik faktörler de önemli. Ne demek bu? Ailede eğer anneanne, dede, teyze, baba, anne de var ise böyle bir rahatsızlık genetik olarak aktarılmış da olabilir. Kişi de hem yani bir rahatsızlığı açıklarken tek bir nedene bağlayamıyoruz. Bir bozukluğu evet. Açıklarken hem genetik faktörler, yani mizaç, öğrenme, kişinin yaşadığı çocukluk çağında ya da devamındaki olaylar, onları algılayış biçimi, yetiştirme tutumları, bunların hepsi bir araya geldiğinde kişiyi yatkın hale getirebilir. Dolayısıyla dediğimiz gibi tek bir neden yok ama çocukluk çağında tabii ki sizin de sorduğunuz soru, yaşanan olaylar, öğrenme de çok etkili oluyor. Yani şöyle düşünelim, temizlik vesvesesi olan bir anneyi düşünelim ya da bir babayı. Bunun çocuklarından bir tanesinde bu çıkabilir, görülebilir, diğerine görünmeyebilir. Eğer genetik yatkınlık yoksa, mesela çocuklardan birine sürekli ellerini yıkamak, annesinin sürekli ellerini yıkaması ya da onlara ellerini yıkamalarını tembih etmesi saçma, tuhaf gelebilir ve buna karşı koyabilir. Ama bir çocuğun da bu ortaya çıkabilir. Burada da o öğrenme, mizaç ve genetik faktörlerin bir arada bulunuşunu görebiliyoruz.
Evet. Yani bir annenin bu eğitimleri vererek çok ısrarcı da olmaması lazım. Çok da boşlamaması lazım o zaman. O orta yolu bulması lazım. Evet. Çocuğuna sürekli ellerini yıka, işte çamaşırlarını şuraya at, yok işte koltuğun üzerine şunu koyma demesi bir saatten sonra çocuğun zihninde bunu vesveseye dönüştüren hareketler mi olur yani hocam?
Eğer bu patolojik düzeyde ise annenin bu tembihleri, hani bir itidal vardır. Bir de gerçekten bu obsesif kompulsif bozukluğa sahip de olabilir bir kişi. Yani şöyle örnek verelim. Diyelim eve girerken, eve girmeden işte tüm kıyafetlerin çıkarılması, evde belli bir bölgeden içeri girilmemesi, böyle bir alan oluyor mesela evin girişinde. Orada tüm kıyafetler çıkarılacak. Holdeki mesela tüm kıyafetler çıkarılacak. Hiçbir yere dokunulmayacak. Patolojik düzeyde bir şey olduğunda, vesvese olduğunda tabii ki çocuklarımız da bundan etkilenebilir. Ama işte her çocuk etkilenmiyor. Genetik bir yatkınlık yoksa bazı çocuklar zaten bu tuhaf geliyor. Saçma geliyor. Ama bazı çocuklarda genetik yatkınlık varsa o da annesinin ya da babasının o şeyini alabiliyor. Daha kolay bir şekilde ortaya çıkmasına bu vesvesenin zemin hazırlayabiliyor.
Evet. Hocam peki şuradan devam edeyim müsaadenizle. Şimdi bir kişi gerek dini ibadetlerini yaparken, işte abdest alırken, namaz kılarken kendisinde ya ben artık vesvese yapıyorum bunu dedi kendisine. Ben artık vesvese yapıyorum dedi ve kendisindeki bu durumu anladı. Bu ilk zamanlarda başlayan işte bir iki sefer olmuş bir durum kişide. Ne yapacak bu kişi? Bu vesveseden kurtulma şansı var mı?
Şüphesiz. Bu genelde çok sinsi başlar. Yavaş yavaş başlar. Tabii çocuklukta başlamış olabilir. Öyle olursa biraz daha işler zorlaşabiliyor. Geç dönemde de başlayabilir. Ama genelde gördüğümüz ve çok sinsi sinsi başlar. Ufak tefek şeylerde başlar. Belki işte ağzımı ve burnuma su götürürken de bir başlayabilir. Gusül alırken küçük küçük zorlanmalar başlayabilir. Ne zaman sorun oluyor aslında bu mesele? Dediğimiz gibi hepimizde olur vesvese. Küçük böyle ufak tefek zaman zaman aklımıza gelen ya da böyle zorlandığımız durumlar olabilir.
Hayat... Yani ben çok mesela bilirim hocam. Evden çıkarken kapıyı kilitlerim, arabaya binerim. Arabadan sonra... İçim rahat etmez. Yani o yolculuğa çıkacağım ama bütün yolculuk boyunca o kapı aklımda olacak. Giderim tekrar kontrol ederim mesela.
Eğer çoğunda, kapıdan çıktığımızın çoğunda, bazen hepsinde zorlanıyorsak bu şekilde, geri dönmek zorunda hissediyorsak ve dönüyorsak ve bir kere kontrol ettik yetmiyor. Bir kere daha. Bunun bazı ritüellere de dönüştü artık.
Evet.
İşler bizim için zorlanmaya başladı. İşimiz etkilenmeye başlıyor. İlişkilerimiz etkilenmeye başladı. İşimize geç kalmaya başladık.
Evet.
İçimiz rahat etmiyor bir türlü. Kontrol etsem de hocam diyor mesela kontrol ediyorum. Bir de şöyle 1, 2, 3, 4, 5 kere kapıyı itip çekiyorum, itip çekiyorum. Önce sesini duyuyorum. Sonra 5 kere itip çekiyorum. Sonra yetmiyor. O da yetmemeye başlıyor. Fotoğrafını çekiyorum. Çünkü aklıma geldiğinde emin olmalıyım. Unutabilirim. Sinsi sinsi başlar dedik ya. Önce böyle işte ufak bir geri dönüp bakmayla bazen başlayabilir. O doğaldır, normaldir. Hepimizin zaman zaman başına gelmiştir. Benim de geliyor.
Evet.
Bunlar artarsa, günde böyle bir saatimizden fazla zamanımızı, vaktimizi almaya başlamışsa, işimiz etkilenmeye başlamışsa, artık bir bozukluktan söz edebiliriz.
Evet. Burada ne yapacağız hocam?
Şimdi bu noktada pozisyonda, tabii öncelikle durumun bir farkında olmak, bir kabul etmek gerekiyor. Yani şimdi bir taraftan da baktığımızda literatüre obsesyonların ilk ortaya çıkmaya başladıktan yaklaşık 10 yıl sonra ortalama insanlar bu konuda bir tedavi arayışına giriyorlar. Bir 10 yıl sürebiliyor.
Evet. Yani
bu geç bir süre. İşler zorlanmaya başladığında yardım almanın vakti gelmiştir. Ya bu yardım çeşitli yardımlar olabilir. Bazen bazı insanlar şöyle söyleyebiliyor. Yani vesvese olmaya başladı. Namazlarımda çok hissetmeye başladım. Sonra işte danıştım birkaç kişiye, hocaya danıştım. Dediler ki şöyle yap, böyle yap ve geçip gidebiliyor. Yani evet. Bilgi eksikliğinden mi kaynaklı bu? Özellikle mesela dini vesveseler. Bir ona bazen bilgi eksikliğinden kaynaklı olabiliyor. Kişi gerekli bilgiyi aldıktan sonra bu vesveseyi gelmemeye başlıyor ya da tatmin olabiliyor. Bazen bilgi eksikliği olmasa da tekrar tekrar sorduğu halde o vesveseler yeniden gelmeye devam edebiliyor.
Evet.
Bu noktada yardım almak çok önemli. Bilen birisinden, kitaplardan, eğer daha da zorlaşmışsa hayat, psikiyatri uzmanından, psikologlardan yardım istemekten çekinmemeli. Tabii kolay değil. Bazı vesveseler insanları utandırabiliyor. Açamayabiliyorlar.
Evet.
Yani çünkü dedik ya başta, bunlar benim aklıma nasıl gelir? Ben kötü bir insan mıyım? Acaba imanım zayıf? Ya da ben tırnak içinde söylüyorum, sapık bir insan mıyım? Sapıtmış bir insan mıyım? Bunlar benim aklıma nasıl gelir? Uzmanlara dahi söylemekte tabii çekinebiliyorlar, utanabiliyorlar. Tabii biz orada hep şunu söyleriz. Bunlar size saçma, tuhaf gelebilir. Gerçekten de öyle olabilir. Hatta çok acı verici ama sonuçta bunlar sizi rahatsız eden düşünceler.
Evet.
İstemediğiniz düşünceler. Bu noktada yardım almak önemli. Tedavi olunmazsa çünkü ve ilerlediğinde hayatı daha da kilitleyebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Başlarda hani demiştik ya, ufak böyle kapı kontrolleriyle başlayabilir. Bir kere kontrol etmek kafi gelebilir. Ama bu vesveselerin özelliği şudur. Bu bozukluğun. Biz içimizi rahatlatmaya çalıştıkça, emin olmaya çalıştıkça, kontrol ettikçe bununla ilgili şüpheler gelmeye devam ediyor, artarak gelir. Başlarda bir iki kere kontrol ya da bir iki kere tekrar böyle almak, oraları böyle bir ıslatmak, kuru kalmış yerleri ıslatmak kafi gelirken bir süre sonra abdesti tekrar tekrar dakikalarca baştan alsak bile kişiye yetmeyebilir.
Evet.
Yani burada şey olan mekanizmayı sürdüren faktör aslında, hani nasıl başladı dedik, aşırı sorumluluk, genetik faktörler,
evet,
düşünce kalıpları. Sürdürense bu aşırı sorumlulukla birlikte bunu gidermek, yok etmek için yaptığımız tekrarlayıcı hareketler oluyor. Biz tekrar ettikçe, biz verdikçe
o çoğalarak geliyor.
Bize, hani Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir risalesi vardır ya, orada tam da bunu söyler. Bugün psikiyatrinin, psikolojisinin de aslında söylediği şey. Bir vesveseyi umursarsanız büyür, şişer. Umursamazsanız küçülür ve söner. Umursamak ve umursamamak meselesi orada önemli. Şimdi umursayınca ne yapıyoruz? Bu nasıl benim aklıma gelir? Benim bundan emin olmam lazım. Benim bunu yok etmem lazım. Tekrar yapıyoruz, tekrar alıyoruz, tekrar yıkıyoruz, tekrar temizliyoruz. Bu işte umursamak oluyor vesveseyi.
Evet.
Ve ben böyle yaptıkça şüphe gelmeye, vesvese gelmeye devam ediyor.
Evet. O ilk zamanlarda, o zaman az önce de ifade ettiğiniz gibi biraz daha kendimizi kontrol altına alıp üzerine gitmeyeceğiz. Kapıyı kilitledim mi? Kilitledim deyip gönlümüz rahat etmese bile o yolculuğa çıkacağız.
Evet. Gönlümüzün orada işte rahat etmesi meselesi kritik. Kapattım bile demeyip, bu bir kaygı, bu bir endişe, bu bir vesvese deyip, bu bir düşünce deyip devam etmeliyiz yolumuza. Yani bu kaygıysa, bu bir zaten endişe olduğu için her duygunun bir ömrü var ve geçecek.
Evet.
Ama ben dönüp kontrol ettikçe o artarak gelmeye devam
devamlı
edecek.
Devamlı gündemimizde olacak.
Olacak.
Evet. Hocam kısa bir ara verelim müsaadenizle. Daha sonra yine bu konuyu konuşmaya devam edelim. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında vesveseyi konuşuyoruz Feyzullah Gürdaş hocamla. Kısa bir ara vereceğiz, daha sonra yine birlikteyiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi tekrar en kalbi duygularla selamlıyoruz. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün Feyzullah Gürdaş hocamla Anlamla Yaşamak programında Vesveseyi konuşuyoruz. Hasan Turan Karatepe hocamın bir rahatsızlığı sebebiyle hocama ben bugün bu akşam eşlik ediyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk efendim, sefalar bulduk.
Allah razı olsun. Hocam vesveseyi konuşuyoruz. Birinci bölümde bu vesvesenin nasıl başladığından ve ilk zamanlarında neler yapmamız gerektiğinden bahsettik. Şimdi televizyon ekranlarında bir dizi var hocam. TRT1 ekranlarında yayımlanıyor. Tam da bu vesveseyi, vesvesenin son raddesini anlatan bir hayat yaşıyor oradaki karakterler.
Evet.
İşte bir kitaptan esinlenerek dizi haline getirilmiş bir çalışma. Şimdi bir insan ilk zamanlarda dediğimiz gibi bu duyguları önemsemediği zaman, bunun bir vesvese olduğunu bilerek hareket ettiğinde bundan kurtulabilir dedik. Ama bunu yapmazsa daha çok üzerine gider, daha çok işte o vesveselerini gündemine alır, onları kontrol eder ve onlarla emhal olduğu zaman işte bu dizi karakterindeki hale bürünmüş oluyoruz sanırım. Son raddesi bu tür bir yaşam olmuş oluyor, bu tür bir hayat oluyor. Bu tür durumlarda ne yapıyoruz hocam?
Tabii her durumda, her vaka bu kadar ağır seyretmeyebilir. Tüm rahatsızlıklarda, bozukluklarda olduğu gibi bu bozuklukta da bir spektrum var, bir yelpaze var.
Evet.
Hafif vakalar hayatı boyunca daha hafif seyredebilir. Daha orta ağırlıkta olabilir. Çok daha ağır versiyonları olabilir. Tabii kişi bu vesveseleri ilk fark ettiğinde onlarla uğraşmak, onları kontrol etmeye çalışmak yoluna gittiğinde artma eğilimi olur. Ama böyle yapmasa da zaman içerisinde biyolojik bir tarafı da olduğu için bu rahatsızlığın,
hı hı,
yine ortaya çıkabilir, yine artabilir. Burada belki bu rahatsızlığı yaşayan ya da böyle başlarında olan kişilerin ya da devamında hani şu an yardım alan, destek alan ya da alamayan kişilerin belki kulağına fısıldayacağımız şeyler, evet, bu vesvese, bu takıntı, bu obsesyon aynı şey. Bunlar istemsizce gelen, bizi rahatsız eden ve gerçekten çok acı veren düşünce ve dürtüler. Fakat bunlar sadece adı üstünde bir düşünce ve vesveseden ibaret. Gerçek değiller. Ben onlar, evet, geldiğinde gerçekmiş ve bir şeyler yapmak zorundaymışım gibi hissedip onlara böyle mukabele ettiğimde artma eğilimi olur, sürme eğilimi olur. Biz burayı olabildiğince hızlı ve çabuk kesmek istiyoruz.
Evet.
Bunları aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle bu rahatsızlıktan muzdarip olan kişilerin ailelerinde de mesela bu konuda bir şey yaşanır. Bir sıkıntı yaşanır, yas yaşanır. Nasıl davranacaklarını, nasıl mukabele edeceklerini bilemeyebilirler. Yine geçen programda biraz bahsetmeye çalışmıştık. Kişi tabii çok acı içerisinde, kendi istemediği halde sürekli bu hareketleri yapmaya zorlanıyor içinden. Hı hı. Bunu gören ailesi bunu anlamakta zorlanıyor. Bazen bunu işte bilerek yaptığını, istese durdurabileceğini, durdurmadığı, öfke çıkabiliyor kişide, ailelerinde.
Evet.
Ya da tam tersine kişiyle beraber o obsesyonları ailecek boyun eğebiliyorlar. Hani demiştik ya, anne işte girişte çocuklarının bütün kıyafetlerini, bir süre sonra çocuklar da anne uyum gösteriyorlar. Anneleri söylemeden daha kıyafetlerini çıkarıyorlar. Ya da tüm aile bu obsesyonlara boyun eğebiliyor. Bu iki uç tepki de sürdürücü bir faktör olabiliyor.
Evet.
Ailelerin bu iki uç tepkisi. Empati olabildiğince yapmak ve bu noktada tedavi için girişimlerde bulunmak, destek olmak, teşvik edici olmak.
Evet. Ailelerin öfkelendiğinden bahsettiniz hocam. Yani işte evde bir ciddi manada vesvese sahibi bir hanımefendi var. Dediğiniz gibi çocuklar için, eşi için, belki daha büyük bir aileyseler evin yaşlıları için hakikaten zor bir durum olacak bu. O empati kısmını biraz açsak hocam. Nasıl yapacağız? Yani vesvese yapıyor evden, aileden bir kişi. Onun vesvese yaptığına nasıl inanacağız? Onun vesvese yaptığını nasıl kabulleneceğiz ve onu nasıl yönetmek lazım o süreci?
zor bir süreç şimdi herkes için acılı ve obsesif kompulsif bozukluk gerçekten aileyi bütünüyle etkileyebiliyor.
Evet.
Öfkeye neden olabiliyor. Bunu yaşadığını fark ettiğimiz bireyler, çünkü önce kişi çok farkında olmayabilir bunu. İçgörü dediğimiz şey pek yerleşmemiş olabilir. Başlangıçta dedik ya, sinsi sinsi başlar. Fakat artık bir sorun olduğu fark edildiğinde buna karşı kişinin orada ne tür bir sıkıntı yaşadığını önce bir anlamak gerekiyor. Empati orada başlıyor. Yani düşünsenize, abdesti ya yanlış alırsam bu neye mal olacak? Namazım kabul olmayacak, günah olacak. Belki hiçbir namazım kabul olmayacak. Abdestsiz bir şekilde geziyor olacak. Bu korkunç bir şey inanan biri için.
Evet.
Yani çünkü bunun sonucunda çok ciddi bir şey var, bedel var. Aslında çok hassas olduğu için dini konuda bunlar geliyor. Fakat neye mal oluyor? Kişi abdestinden emin olamadığı için ne yapıyor? Tekrar alıyor. Çok fazla suyla alıyor.
Evet.
İsraf oluyor. Bir taraftan hassasiyetinden dolayı abdestinden emin olmaya çalışırken diğer taraftan başka bir şey yıkıyor. Su israfına neden oluyor.
Evet.
Onu nasıl bir şeye dönüştürüyor? Bunu gören ailesi çok su harcadığından, belki su faturasından şikayet ediyor. Fakat aile o acıyı bir görmeli, ona bir temas etmeli, anlamalı. Ama şefkatli bir şekilde de yönlendirmeye çalışmalı. Bak, bunun adı bir rahatsızlık. Belki işte okudukları makalelerden örnekler verebilirler. Bazı videolar izletebilirler. Ama sabırla, ama teşvik edici bir şekilde tedaviye yönlendirmek gerekiyor. Ama çoğu zaman işler artık sarpa sardığında, böyle tabiri caizse dibe vurulduğunda kişiyi biraz kabul edebiliyor bazı durumlarda.
Evet. Mesela hocam?
Yani artık gerçekten yaşamı çok kilitlenmiş. Çünkü başlarda şöyle düşünebilir. Ya bunun böyle olması lazım. Benim zaten emin olmam lazım. Siz yanlış yapıyorsunuz. Ya da aslında benim yaptığım doğru. Temizlik böyle olur. Siz yanlış yapıyorsunuz. Siz kirlisiniz gibi başlayabilir bazen. Kişi buna çok inandığı zaman o zaten doğru yaptığını kabul eder. Ama bir yerden sonra sistem artık çöker. Devam ettiremez hayatını. Öyle durumlarda bazen en çok geliyor. İnsanlar başvuruyorlar bir tedaviye.
Evet. Bu tür durumlarda hocam, gerek ilk başladığı zamanlarda, gerekse de işte bu tür seviyeye çıktığı zaman, şimdi inanan insanlar için, tabii bu yapıya sahip insanlar için bu soruyu sormak icap eder belki. İşte ayet-i kerimelerde, surelerde geçen, Kur'an-ı Kerim'de geçen bu konuyla alakalı birçok ayet-i kerime, birçok sure var. Bunların kişilere etkisi ne olur? Bunlarla yönlendirilmeye başlandığı zaman, yani bak gel oturalım, bu bir hastalık, ilk önce şu duayı okuyalım, bu duayı okuduktan sonra şifa bulacaksın, zihnin biraz daha bu manada ferahlayacak gibi bir tedavi yöntemiyle mi başlamak lazım ilk önce? Yoksa işte psikolojik bir destek almakla birlikte mi bunu yapmak lazım? O tedavi süreci nasıl olacak? Yani ailemizde böyle bir durumla karşılaşan biri var. Tamam, ona telkinlerde bulunacağız. Ama o telkinler bir saatten sonra, az önce onu dediniz, kendini haklı bulduğu için kabul edilmeyecektir kişi tarafından. O tedavi süreci nasıl olacak? Oradan da devam etsek.
Yani kabul edip etmeme meselesi aslında şöyle. Yani inatlaşmamak lazım. Çok inatlaşmamak lazım. Çünkü siz bir şeyi savunuyorsunuz. Siz savundukça, üzerine gittikçe o da kendi doğru bildiği düşüncesine sarılacak. İnatlaşmamak lazım. Şimdi dini vesveselerde özellikle zaten insanların bazıları, bunu yaşayan kişilerden bazıları, akıllarına bir vesvese geldiğinde çeşitli dualar okuyorlar zaten. Yani diyelim çok dinine, imanına aykırı bir görüntü ya da bir düşünce, tırnak içinde sapıkça bir düşünce geldiğinde zaten bildiği bazı dualar var. Onları peşi sıra okuyarak rahatlamaya. Şimdi bunun kendisi de bir vesveseye dönüşebilir. Kişinin maneviyatından destek alması dualar etmesi genel anlamda çok önemli. Onun güç kaynağı, referans aldığı nokta tabii ki bu önemli. Ama burada daha esas olan şey vesvesenin anlamını kavramak. Vesvesenin kendisini tanımak. Ve neyin onu arttırdığı, hangi davranışın onu azalttığının farkına varmak. Ve bu yolda şöyle söyleyeceğim. Çünkü vesveseye cevap vermediğinde, geldiğinde diyelim dirseğini yıkamadığında ya da o kötü düşünce geldiğinde onu kovmaya çalışmadığında, kontrol etmeye çalışmadığında kısa vadede sıkıntı yaşayacak kişi. Ama bu kısa vadede yaşayacağı sıkıntıya katlanmak onu uzun vadede kurtaracak.
Evet.
Çünkü tersini yapıyor kişi. Ne yapıyor? Geldiğinde hemen onu kovmaya çalışıyor, kovuyor. Kötü bir düşünce geldiğinde onun yerine başka bir düşünce koyuyor. Mesela zihnine bir haç görüntüsü, kilise görüntüsü geldiğinde, bir çan geldiğinde acaba ben imanımı mı kaybettim, o yüzden mi böyle oluyor diye sorduğunda hemen yerine bir minare görüntüsü, cami, Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa gözünün önüne getirerek ya da bir dua ederek onu kovuyor.
Evet.
Peki kovuyor, güzel. Yani kısa vadede rahatlıyor. Fakat ne dedik? Bu uzun vadede daha fazla vesvesenin gelmesine neden oluyor. Kısa vadede rahatlamayı bir kenara bırakıp o sıkıntıyı, acıyı taşıyıp o kaygıyı yaşayıp hiçbir şey yapmazsa uzun vadede onu daha rahatlık bekliyor işte.
Evet.
Kısa vadede acı ama uzun vadede rahatlama. Şeye benziyor bakın. Diş hekimine gidiyoruz. Dişimizde çürük var.
Evet.
Normalde gitmediğimizi düşünelim. Ağrıdıkça ağrı kesici alıyoruz. Ağrıdıkça ağrı kesici alıyoruz. Bir süre geçiriyor, bir süre düşürüyor. Rahatlatıyor bizi. Fakat o çürük orada duruyor ve daha büyük arızalara, yaralara neden olabiliyor. Biz diş hekimine gittiğimizde, o koltuğa oturduğumuzda belki kısa vadede canımız daha çok yanacak. İğne yapacak, uyuşturacak, orayla uğraşacak, çekecek, kanal tedavisi. Bunun belli bir sıkıntısı var. Fakat uzun vadede o sıkıntıdan kurtulacağız, o çürükten kurtulacağız. OKB tedavisi, obsesyonların tedavisi biraz buna benzer. Kişi vesveselere cevap verdikçe, kontrol etmeye çalıştıkça, kısa vadede kendini rahatlatmaya çalıştıkça o çürük orada durur, o arıza orada durur, daha da artarak, daha da zarar vererek devam eder. Ama kısa vadede acı çekmeyi eğer kabul edebilirsek, uzun vadede bu bizi rahatlığa, acılarının azalmasına götürebilir, sağlayabilir.
Evet, yani kişi böyle bir durumla karşılaştığında hiç kesinlikle gündeminden hemen uzaklaştıracak ve başka düşüncelere yönelip
aslında başka düşüncelere de değil. O geldiğinde başka, onu mesela başka bir düşünceyle yer değiştirdiğimiz zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Daha fazla aslında meşgul olmuş oluyoruz.
Onu duraklatmış oluyoruz.
Şöyle bir örnek vereyim. Üniversite öğrencilerine yapılan bir çalışma. Onlara diyorlar ki yarım dakika boyunca beyaz bir ayı düşünmeyin. Sonra soruyorlar ne oldu diye.
Herkes düşündü mü?
Bir kısmı diyor ki biz yani düşünmemeye çalışsam bile zihnime geldi. Tekrar tekrar geldi. Bakın beyaz bir ayı, değil mi? Sevimli, tatlı bir şey yani. Rahatsız edici bile değil. Bir kısmı diyor ki biz başardık düşünmemeyi. Nasıl yaptınız? Yerine başka bir şey düşündüm. Ne düşündüm? Mavi bir kuş düşündüm. Tamam. Bu sefer bir süre sonra şöyle oluyor. Bir kuş görüyorlar, akıllarına beyaz bir ayı geliyor. Mavi bir renkte bir cisim görüyorlar, akıllarına yine beyaz ayı geliyor. Düşünmemeye çalışmak değil, yerine başka bir şey düşünmek de değil, kovmak da değil aslında. O vesvesenin bir vesvese olduğunu, benden olmadığını, zihnimin bir tırnak içinde oyunu olduğunu bilip bir şey yapmamak, ona kayıtsız kalmak, o sırada ne yapıyorsak onu yapmaya devam etmek aslında oradaki kilit mesele. Ben namazdayım, zihnime geldi, kötü bir düşünce geldi ya da acaba üç demeyeyim, dört demeyeyim gibi bir şey de olabilir. Hangi rekatta olduğuma dair bir vesvese geldi. Ben ne yapıyorum o sıra? Fatiha'yı okuyorum. Fatiha'yı okumaya devam edeceğim. Dudaklarımı da kıpırdatıyorum. O anda, o an içerisinde yaptığım şeyle meşgul olmaya devam edeceğim. Zihnen ve bedenen.
Evet. Zor bir durum hocam.
Zor, çok.
Zor bir iş.
Zor.
Zor bir iş. İnşallah hem sizin vesilenizle hem de Hasan hocamın böyle bilgilendirmeleriyle bu süreçleri de daha kolay atlatacağız inşallah diyelim bizim dinleyicilerimiz.
Buradaki hani görevimiz, dilimiz döndüğünce hani farkımız şu, psikiyatri psikoloji alanında bir eğitimimiz var, okuduk, bir şeyler hani öğrendik. Buradaki bilgileri aktarıp farkındalık kazandırmak, biraz evet, bilgilendirme. Hani bundan muzdarip olan kişiler olabilir, yakınları olabilir. Belki doğru yönlendirmeyi yapabilmek. Yoksa tedavi tabii girişimiz ya da bir tanı koyma şeyimiz olamaz. Ama belki bir doğru yönlendirme, bilgilendirme bu konularla ilgili yapabilirsek ne mutlu bize.
Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben
çok
teşekkür ederim.
Bilgilendirmeleriniz, kıymetli paylaşımlarınız için tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Eşliğiniz için çok kıymetli, teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programının sonuna geldik. Bugün Feyzullah Gürdaş hocamla vesveseyi konuştuk. Vesvese nedir? Nasıl başlar? Bu vesveseyi nasıl yeneriz? Bunlardan konuştuk. Hasan Turan Karatepe hocam bir rahatsızlığı sebebiyle bu akşam programımıza katılamadılar. Bir kez daha kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Haftaya yine Anlamla Yaşamak programında görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın efendim.
Hayırlı akşamlar efendim.